Ayrım 13, sayfa 138. Bir yanda dün hukuksuzluk sonucu yurt dışına çıkmak zorunda kalan Nazım Hikmet'in vatandaşlığı geri veriliyor, diğer yanda bugün Ergenekon soruşturmasında yapılan hukuk ihlalleriyle insanlarımızın hayatlarının darmadağın olması sadece seyrediliyor. Bugün Ergenekon sanığı Mustafa Balbay gibi bir basın emekçisinin haykırış içeren mektuplarını okudukça aklıma Nazım Hikmet geliyor. Nazım Hikmet de Atatürk'e mektup yazmıştı. Bakın ne demişti. Cumhur Reisi Atatürk'ün yüksek katına. Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiasıyla 15 yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını isyana teşvik etmekle suçlanıyorum. Türk inkılabına ve senin adına ant içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Kör değilim ve senin yaptığın her ileri dev hamleyi anlayabilen bir kafam, yurdumu seven bir yüreğim var. Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve inkılapçı senin karşında alnım açıktır. Yüksek askeri makamlar, devlet ve adalet, küçük bürokrat ve gizli rejim düşmanlarınca aldatılıyorlar. Askeri isyana teşvik etmedim. Deli, serseri, mürteci, satılmış, inkılap ve yurt haini değilim ki bunu bir an olsun düşünebileyim. Askeri isyana teşvik etmedim. Senin eserine ve sana aziz olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim. Sırtıma yüklenen ve yükletilecek hapis yıllarını taşıyabilecek kadar sabırlı olabilirdim. Büyük işlerinin arasında seni bir Türk şairinin felaketiyle alakalandırmak istemezdim. Bağışla beni, seni bir an kendimle meşgul ettimse aldıma vurulmak istenen bu inkılap askerini isyana teşvik damgasının ancak senin ellerinle silinebileceğine inandığımdandır. Başvurabileceğim en inkılapçı baş sensin. Kemalizm ve senden adalet istiyorum. Türk inkılabına ve senin başına ant içerim ki suçsuzum. Bu mektup Atatürk'e ulaşamadı. Atatürk ağır hastaydı. Nazım Hikmet'in akrabası Ali Fuat Cebesoy'un çabaları da yetmedi. Cebesoy okul yıllarından beri arkadaşı olan Atatürk'e olayı ancak hasta yatağında iletebildi. Atatürk görüyorsun ne durumdayım. Mareşali darıltmadan siz bir çözüm bulun dedi. Mareşal Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fevzi Çakmak'tı. Davalarla özel olarak ilgilenmişti. Her taşın altında komünist aramıştı. Ne ilginçtir, yıllar sonra Genelkurmay Başkanlığından alınınca bunu kabul edemedi, politikaya atıldı. İnsan Hakları Derneği'ni kurdu ve bu nedenle komünist olmakla itham edildi. Diyeceksiniz ki mesele sadece komünizmin tehlikeli görülmesi sonucu Nazım Hikmet başta olmak üzere onlarca kişinin cezaevlerine tıkılması mıydı? Eğer ortada hukuk yoksa biliniz ki siyasal bir çekişme vardır. Örneğin Mustafa Kemal hasta yatağındayken siyasetin gündeminde milli şefin kim olacağı sorusu vardı. Bir yanda Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras gibi Sovyetler Birliği'ne yakın dış politika yürütenler, diğer yanda diğerleri. Eh komünistler orduyu kışkırtıyorsa Kaya ve Aras'ın milli şef olmasına olanak yoktu. Zaten sonra ikisi de tasfiye edildi. Demem o ki meselelere daha geniş açıdan bakmakta hep yarar var. Ergenekon süreci gibi bir olay sadece Nazım Hikmet'in mi başına geldi? Türkiye aydını her fırsatta cezaevine tıkılıp işkenceden geçirildi. Hem de ne uyduruk iddialarla. Bunları yeni kuşaklar bilmeli. Bunu somut olaylarla örneklendirmeliyim. Uçak kaçıran solcular. Türkiye son 3 yıldır sık sık Ergenekon dalgalarına tanık oluyor. Evet, benzer operasyonlar bu ülke topraklarından hiç eksik olmadı. 12 Mart 1971 darbesinden sonra yapılan Şafak operasyonunda önce eli silahlı isimler yakalandı. Ardından başlayan Şafak operasyonu ikinci dalgasının hedefinde aydınlar vardı. Muhalif aydınlar gece yarıları evlerine yapılan baskınlarla alınıp sorgusuz sualsiz cezaevine tıkıldılar. Hepsi düşünce suçlusuydu. Ancak bu suç kamuoyunu ikna etmezdi. Daha inanılır bir suç bulundu. Yasa dışı örgüt kurup uçak kaçırmak. Zülfü Livaneli, Altan Öymen, Onat Kutlar, Erdal Öz gibi aydınlar, bakın o yıllarda hangi örgütün üyesiydiler ve nasıl uçak kaçırdılar. Tarih 3 Mayıs 1972. Türkiye'de ilk kez bir uçak kaçırıldı. Ankara-İstanbul seferini yapan Boğaziçi adlı uçak zorla Sofya'ya götürüldü. Uçak Sofya Havaalanı'na indiğinde iki ülkenin yetkilileri görüşmelere başlamıştı bile. Yolcular, uçuş ekibi ve 4 eylemci uçakta 36 saat beklediler. Görüşmeler umulan sonucu vermeyince 4 hava korsanı Sefer Şimşek, Aynullah Akça, Mehmet Yılmaz, Yaşar Aydın teslim oldu. Uçak boşaltıldı. Eylemciler havaalanında düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'de olup bitenleri bütün dünyaya duyurmak istediklerini söylediler. Duyurmak istedikleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam cezalarının durdurulmasıydı. Zülfü Livaneli uçak kaçırıldığı haberini Dolmuş'la Karaköy'e giderken minibüsün radyosundan duydu. Yanındaki arkadaşı Akay Sayılır'a bu çılgınlığı hangi sivri akıllar yaptı diye sitem etti. İkisi de bir süre sonra bu olayın sanıkları arasında olacağını bilmiyordu. Altan Öymen o günlerde sık sık Erdal Öz'ün Ankara'daki sergi kitap evine gidiyordu. Başını İstanbul'da Onat Kutlar ve Yaşar Kemal'in, Ankara'da Altan Öymen, Emil Galip Sandalcı, Uğur Mumcu'nun çektiği aydınlar idam cezalarının durdurulması için imza topluyorlardı. Ankara'daki imzacılar sergi kitap evinde bir araya geliyordu. Altan Öymen toplanan 12 bin imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne elden götürüp teslim etmişti. CHP milletvekilleriyle, önemli gazetecilerle, İsmet İnönü'yle görüşmeler yapıyorlardı. Bir kişi bile öldürmemiş gencecik 3 fidanın idamını önlemeye çalışıyorlardı. İdam cezasının önlenmesi için bir uçağın Sofya'ya kaçırıldığını duyunca şaşırıp kaldılar. Aylardır uğraştıkları çabalar şimdi boşa mı gidecekti? Türkiye'de ilk kez bir uçak kaçırma olayının gerçekleşmesi kamuoyunu sarstı. Psikolojik savaş araçları hemen devreye sokuldu. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Bu teröristler ne kadar tehlikeliydi? Halkın desteğiyle operasyonlara hız verildi. Cezaevlerindeki ranzalar artık yetmiyordu. Birçok genç, öğrenci, hukukçu, yazar, gazeteci hapisteydi. Yetmiyor, sürekli yeni tutuklular getiriliyordu. Gözaltına alınanlar işkenceli sorgulardan geçiriliyordu. Ve bu işkence tezgahlarına yatırılanlardan biri de Mustafa Beşgen adlı genç bir resim öğretmeniydi. Yapılan eziyetlere fazla dayanamadı. "Tamam," dedi, "konuşacağım." Hemen örgütünün adını sordular. O dönemdeki örgüt adları THKO, THKPC, TİİKP gibiydi. "THO," dedi. Hemen açılımını sordular. Diğer örgütlerin ismini biliyordu ama o zor koşullarda yeni bir örgüt adı bulması zordu. Hemen bulamadı. Tekrar işkence yapacaklarını söylediler. Korktu. Bir isim bulmalıydı. Trabzonluydu. Nereden aklına geldiyse "Titrek Hamsi Örgütü," dedi. Sorgucular rahatladı. Hatta işlerinden uyanık biri "Örgütü mü, ordusu mu?" diye sordu. Düşündü. "Ordu, militan sayısı olarak büyük olabilirdi. Örgütü," dedi. Sorgucular diğer gizli örgüt isimlerini yanına yazdılar. "Titrek Hamsi Örgütü." Benzer olaylar çoktu. Birini anlatmalıyım. Gözaltına alınan bir üsteğmene işkence sırasında "Hangi örgüttensin?" diye soruyorlar. Üsteğmen siyasi konularla ilgisi olmadığı için bilemiyor. "Bana örgüt isimlerini sayın," diyor, sayıyorlar. "Bu kez hangisinin cezası daha az?" diye soruyor. Yanıt veriyorlar. "Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ne üyelikten 7,5 yılla kurtarırsın." "Tamam, ben o örgütlerim öyleyse," diyor. Ve bu davadan tutuklanıp cezaevine konuluyor. Gelelim işin en hazin bölümüne. Üsteğmen afla tahliye olduktan sonra kendisini başka bir subay arkadaşının bir kızla ilişkisini kıskandığı için ihbar etmiş olduğunu öğreniyor. Konumuza dönersek, şafak operasyonları korku yaratmaya devam ediyordu. Herkes bir gün sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Yazar Sevgi Soysal arkadaşlarıyla meyhanede yemek yerken askeri darbeyi eleştirdiği için lokantadan alınıp doğruca cezaevine konulmuştu. Herkes tedirgindi. Gözaltına alınmaktan, cezaevine tıkılmaktan çok işkenceye maruz kalmaktan tedirginlik duyuluyordu. Gözaltı sırasının bir gün kendisine de geleceğini düşünen Zülfü Livaneli, eşi Ülker ve kızı Aylin'i alarak kayınvalidesine gitti. Karı koca bir gece yarısı kapılarının çalınıp gözaltına alınma korkusu taşıdıklarını söylemediler. Her şey olağan bir aile ziyareti havasındaydı. Bir süre orada kalacaklardı. Birkaç gün sonra radyoda akşam haberlerini dinlerken birçok şehir eşkıyasının yakalandığını duyurdular. Spiker isimleri okumaya başladı. Uğur Mumcu, Emil Galip Sandalcı, Erdal Öz, Altan Öymen ve son isim olarak Zülfü Livaneli. Nişantaşı'nda kayınvalidesinin evindeydi. Oysa radyoda yakalandığı haberi vardı. Anlam veremedi, ne yapacağını bilemedi. Çaresizdi. Kendini kıstırılmış bir av hayvanı gibi hissetti. Livaneli'nin aklına bin bir soru geldi. Yakalanmadığı halde neden yakalandığı duyurulmuştu? Yoksa sokak ortasında vurup kaçarken vuruldu mu diyeceklerdi. Ürperdiğini hissetti. Zülfü Livaneli ve eşi Ülker kendilerini sokağa atmışlardı. Ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Zülfü Livaneli'nin babası ağır ceza reisiydi. Babası aracılığıyla işkence yapılmayacağı garantisiyle teslim olmaya karar verdi. O saatlerde Ankara'da Altan Öymen gözleri elleri bağlı polis otosuyla emniyete getirildi. Sorgusunun alınabilmesi için tam 8 gün hücrede bekletildi. Altan Öymen sonunda suçunu öğrendi. Titrek Hamsi örgütünün üyesi olmak ve Sofya'ya uçak kaçırma olayını planlamak. Polis her şeyi öğrenmişti. Altan Öymen'in Türk Hava Yolları'nda ve Ankara Esenboğa Havaalanı'nda tanıdıkları vardı. Biri yer hostesi Leyla'ydı. Öteki kargo memuru Diyarbakırlı Mahmut'tu. Onlar uçakla ilgili bilgiler vermişler. Altan Öymen de o bilgilerle birlikte uçak kaçırma işini planlamıştı. Altan Öymen şaşırdı kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Dipnot: Brian Singer'ın yönetmenliğini, Christopher McQuarrie'nin de senaristliğini yaptığı 1994 yapımı Olağan Şüpheliler adlı filmi izleyenler bilir. Söz konusu filmde Kevin Spacey Verbal adlı bir karakteri canlandırıyordu. Sakat ve fakir görünümlü Verbal, film boyunca verdiği polis ifadesinde Kaiser Soze adlı çete liderini ve içinde olduğu organizasyonu anlatıyordu. Verbal soruşturma sonunda serbest kalıyordu. Ancak filmin sonunda Verbal'in sakat olmadığı ve soruşturma boyunca polislere sorgu sırasında masa üstüne bırakılmış bir gazetede gördüklerinden yola çıkarak hayal ürünü olaylar anlattığı ortaya çıkmıştı. Titrek Hamsi örgütünün mucidi Mustafa Beşgen de sorgusunda hangi aydının adını biliyorsa onu örgüte katmıştı. Üstelik örgüt olarak uçak kaçırma eylemini de üstlenmişti. Dipnot: Öğretim üyesi Şefik Asan'a göre Titrek Hamsi örgütü adı şöyle doğdu. Ramazan ayı 1971 Ekim ayına denk gelmişti. Ayın ortalarında bir sabaha karşı evlerinden toplanan aydınlar Trabzon Boztepe'deki kışlada büyük bir koğuşa konuldu. Hepimiz bir aradaydık. Alınmamızın ikinci günü Maçka'dan getirilen öğretmen Numan Yavuz koğuşa girdiğinde şaşkındı. Numan Hoca kısa süren bir şaşkınlıktan sonra ulu orta sordu. ''Yahu uşaklar, ben sahurda kalkmıştım. Şimdi burada seferi mi sayılıyoruz, yoksa orucumu bozmam mı gerekiyor?'' Tabii herkes kahkahayı bastı. Aramızda bulunan şair Doktor İlhan Demiraslan, ''Arkadaş, hücrenin dinci kanadından galiba.'' dedi. Numan Hoca buna çok kızdı. ''Ne hücresi?'' diye bağırdı. ''Ben hücre mücre bilmem. Niye alındığımı da bilmiyorum. Buradakilerin de çoğunu tanımıyorum.'' Doktor Demiraslan sakin konuşarak üstüne gitti Numan Hoca'nın. ''Hücre de bu demek hocam, 3 kişiden fazlasını tanımayacaksın.'' Tamamen suçsuz olduğunu bilen Numan Hoca bu kez daha bir öfkelendi. ''Ne hücresi, hangi hücreden söz ediyorsunuz siz?'' dedi. ''Titrek Hamsi hücresi'' dedi İlhan Demiraslan. Der demez de bütün koğuş yere yattı gülmekten. Altan Öymen'in avukatları iddiaların asılsız olduğunu tek tek ortaya çıkardı. THY'nin Esenboğa kadrosunda ne yer hostesi olarak çalışan bir Leyla vardı, ne de başka bir görevde çalışan Leyla. Diyarbakırlı Mahmut'a gelince kargo servisi dahil tüm kadro içinde ne bir Mahmut vardı ne de bir Diyarbakırlı. Aslında 12 Mart sorgucuları da olayın absürt olduğunun farkındaydılar. Zaten Titrek Hamsi örgütü mensuplarına uçak kaçırma eyleminden çok idam cezalarının önlenmesi için kimlerden imza topladıkları sorulmuştu. Örgüt ve uçak kaçırma operasyonun bahanesiydi. Amaç muhalif aydınları cezaevine sokup seslerini kesmekti. Titrek Hamsi örgütü mensuplarının suçsuz oldukları anlaşılmıştı. Tahliye edilmeyi bekliyorlardı artık. Soruyorlardı, ne zaman serbest kalabiliriz? Aldıkları yanıt tıpkı cezaevlerine sokulma nedenleri gibi trajikomikti. ''Sizlerin uçak kaçırma suçuyla yakalandığınızı radyodan duyurduk. Bu nedenle biraz vakit geçmesi lazım ki olay unutulsun.'' Aylar sonra serbest bırakıldılar. Kamuoyu bu davayı ancak unutabilmişti. Mesleğimizin duayenlerinden Altan Öymen salıverildikten sonra yaşadıklarını bakın nasıl anlattı. Çıktığım gün gözaltına alındığımız günlerin gazetelerine baktım. Arkadaşlarımla beraber uçak kaçırmamız manşetlerdeydi. Tahliye edilişim ise iç sayfalardaki tek sütun başlıklı 3-4 cümlelik bir haberde geçiştirilmişti. Evet, aydın olmak, gazeteci olmak bu ülkede dün de zordu, bugün de. Oynanan oyun ise hep bildik. Yerseniz. Madem geçmiş yıllara gittik, bir örnek olay daha yazmalıyım. Bunlar bilinmeden, anımsanmadan bugün anlaşılamaz. Bomba davası. Tarih 6 Mayıs 1972. bombalı bir eylem sırasında elleri ve ayakları kopan İbrahim Çenet adlı öğrencinin ifadesiyle başlayan soruşturma bir anda bambaşka gelişmelere neden oldu. Türkiye gündeminden aylarca düşmeyen ve bomba davası adı verilen soruşturma kapsamında eski polis müdürlerinden doktorlara, avukatlardan üniversite öğrencilerine, bürokratlardan emekli askerlere kadar 57 kişi gözaltına alınıp anayasal düzeni yıkmak iddiasıyla tutuklandı. Bomba davası sanıkları bir askeri ihtilal hazırlamak amacıyla soygun ve bombalı saldırılar düzenlemek ve Boğaz Köprüsü'nü havaya uçurmak gibi uyduruk iddialarla İstanbul'daki Ziverbey Köşkü'nde işkenceli sorgulamalardan geçirildiler. Kontrgerilla adı ilk kez bu köşkte dile getirildi. Sorgulamayı yapanlar kendilerini kontrgerilla diye tanımlıyordu. Ziverbey Köşkü'nden çıkan ifadeler doğruymuş gibi gazete manşetlerine taşındı. Bu yalan haberlerle kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Örneğin güya sanıklardan Orhan Kabibay gemi batırmak için Bülent Ecevit'ten 4500 lira almıştı. Peki soruşturma neden birdenbire büyümüş ve başka kanallara doğru gitmişti? Talat Turhan mahkemede şöyle diyordu. Yapılmak istenen Atatürkçülerin ve 27 Mayısçıların tasfiyesidir. Huzurunuzdaki sanıkların çoğu ve ben o tarihte kuvvet komutanı olan Orgeneral Gürler, Orgeneral Muhsin Batur ve Oramiral Kemal Kayacan'ı suçlanmaya zorlandık. Bunu yapanlar bazı hallerde bu en değerli komutanların kendilerine ve ailelerine açıkça küfrediyorlardı. Çünkü bizi bir iktidar kavgasına kullanmak isteyen gayrimeşru bir örgüt esir almıştı. Tabir benim değil, onlarındır. Bomba davası büyük gürültülerle sürdü ama sessizce bitti. Yargısal süreç beraat ya da mahkumiyetle son bulmadı. 1974 yılında çıkarılan afla dava düştü. Sanıklar davanın düşmesine itiraz ettiler. Suçsuzluklarını mahkeme tarafından kabul edilmesini istediler. Dosya askeri yargıtaya gitti ama karar değişmedi. Bomba davası siyasal amacın gerçekleşmesine yaradı mı? Evet, en önemlisi suçlanan Faruk Gürler Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bomba davası üzerine araştırmalar yapan rahmetli Uğur Mumcu şöyle diyordu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Dağmaç ve İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Korgeneral Faik Türün üçlüsünde simgelenen emperyalistlerle bütünleşmiş işbirlikçi iç güçler, ulusalcı Faruk Gürler, Muhsin Batur, Kemal Kayacan üçlüsünü buna engel görüyorlar ve onları bertaraf etmek istiyorlardı. Bugünü anlamak için fazla söze gerek var mı? Bomba davasının hedefinde komutanlar da vardı. Peki iktidar klikleri arasındaki çatışmanın temelinde ne yatıyordu? Emekli tümgeneral Celil Gürkan yaşadığı işkenceli sorgulamayı anlatarak buna yanıt verdi. Gözlerim bantlı, ellerim ve ayaklarım zincirli ve pijamalı halde sorgucunun karşısındayım. Sivil olmalarına rağmen herkes birbirine albayım, yarbayım diyor. Gerçek kimliklerini saklamak istiyorlar. Beni son derece şaşırtan bir soruyla başladık. Paşam, siz son derece değerli bir subayydınız, komutan idiniz, seviliyordunuz. Neden o Gürler'e, o Batur'a, burada yinelemek istemediğim bazı kaba sözcükler kullanarak, alet oldunuz, onların oyunlarına geldiniz? Sorgucunun bu sözleri söylediği tarihte, Faruk Gürler Genelkurmay Başkanlığından yeni ayrılmış olmakla beraber, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş fakat kazanamamıştı. Muhsin Batur ise fiilen Hava Kuvvetleri Komutanıydı. Sorgulama çok ilginç bir ön sözle başlamıştı. Sözde albay benden Adapazarı'nda 2. Tümen Komutanlığım dönemimden başlayarak son güne kadar geçen olayları anlatmamı istedi. Başladım anlatmaya. Araya giriyordu. Yo paşam öyle değil, gerçeği söyleyiniz. Biz her şeyi biliyoruz. Sonra külahları değiştiririz. Ben anlatıyordum, o araya girip cuntaları anlatın, cuntaları diyordu. Cunta falan yoktu. Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki silah arkadaşlarımız kendi aralarında olsun, komutanlarıyla beraber olsun, olağan görevleri gereği zaman zaman bir araya gelerek 12 Mart öncesi tehlikeli gidiş üzerinde durmuşlar, ordunun uyarıcı görev yapması üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlar, ne gibi önlemlerin alınabileceğini değerlendirmesini yapmışlardır. Dipnot albayın kimliği daha sonra ortaya çıktı. MİT görevlisi Eyüp Özalkuş'tu. Albay elindeki yazılı bir metinden okuduğu izlenimi veren bir tonla sordu. Paşam, siz emekli olduktan sonra 16 Mart 1972 tarihinde emekliye sevk edilen 5 general, amiral ve 8 albay eşlerinizle birlikte Ankara Kent Oteli'nin meyhanesinde, daha doğrusu gece kulübünde toplanmışsınız. Aranızda bir de üniformalı kurmay albay varmış. Bu toplantıda sizi emekli ettikleri için silahlı kuvvetlerden intikam almaya yemin etmişsiniz. Bunu anlatın. Bu suçlama karşısında sarsıldığımı hissettim. Aklıma vaktiyle bir yerde okuduğum ve beğendiğim şu söz geldi. Ben size insanım diyorum, oysa siz benden eşek olmadığımı ispatlamamı istiyorsunuz. Emekli olmuş, ellerinde hiçbir güç kuvvet bulunmayan, sadece içinde yaşadıkları memleketin refahını isteyen 13 emekli subay adına benden, niçin Türk Silahlı Kuvvetlerinden intikam alma andı içtiğimizi açıklamamı istiyorlardı. Albayım dedim, size bu bilgileri veren kaynağın kim, neresi olduğunu bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. Şayet resmi bir kaynak ise ülkemin güvenliği açısından üzülerek karşılarım. Her birini çok yakından tanıdığım arkadaşlarımın, içinden yetiştiğimiz ve her türlü nimetlerini gördüğümüz aziz silahlı kuvvetlerimizden sırf emekli edildik diye intikam andı içecek derecede serseri, sağduyudan yoksun kişiler olmadıklarını biliyorum. Elhamdülillah sağduyumuzu, aklımızı yitirmiş değiliz. Bu suçlamayı nefretle reddederim. Kent otelinin gece kulübü ya da meyhanesi, yerli yabancı, dost düşman, casus istihbaratçı, hırlı hırsız her türlü insanın bulunduğu bir yer. Eğer cahilce bir and içme söz konusu olsaydı bunu herkesin gözü önünde yapmazdık. Sorgumun ikinci günü ifademi yazılı olarak vermem istendi. Beyaz kağıtlar verdiler. 12 Mart 1971 askeri darbesi öncesi silahlı kuvvetler içindeki örgütlenme çalışmalarını yazacaktım. Ne ilginçti, eğer benim de içinde bulunduğum örgütlenme çalışmaları cuntacılık sayılıyorsa, bu cuntaya liderlik etmiş iki kişiden biri silahlı kuvvetlerin hava gücünün başındaydı. Öteki de daha düne kadar silahlı kuvvetlerin tümünün başındaydı. Eski Genelkurmay Başkanı ile fiilen hava gücüne komuta etmekte olan bir hava kuvvetleri komutanını suçlayacak bir dosya hazırlanıyordu demek. Sürekli soruyorlardı, başınızda kimler var? Sizi kullananların iç yüzünü açıklayın da bitsin bu iş. Yazdıklarım beğenilmedi. Vaki olmayan bir cuntadan, ihtilal ya da darbe girişiminden ve cunta üyeliğinden söz etmemi istiyorlardı. Albay sürekli tehdit ediyordu, yoksa külahları değişiriz. Yazdım beğenmediler. İstediklerini alamadılar. Konforlu köşkteki konukluğumun 6. günü saat 10 sıralarında gözlüklü bir yüzbaşı geldi. Paşam, bugün öğle yemeğinden sonra sizi serbest bırakacağız. Şimdi elbiselerinizi gönderiyorum, hazırlanın dedi. Sevinmedim dersem yalan olur. Diyeceksiniz ki cuntaya katılmış hiç mi subay yok? Olmaz olur mu? Doğan Yurdakul'la birlikte kaleme aldığımız Bay Pipo'da ayrıntılarıyla ordu içindeki cuntacıları yazdık. Diğer yanda, Osmanlı'dan günümüze ferdi hareketler içinde olan subaylar da yok değildir. Mahkeme ne karar verir bilmeyiz ama bugün bir Veli Paşa konuşulup tartışılıyorsa, dün de Vehip Paşa merak edilirdi.